Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 16 Mayıs 2018 Çarşamba gününde Dünya'dan Haberler'le karşınızdayız. İsrail ve Filistinli Arapların Gazze'de başlattıkları geri dönüş yürüyüşü, Nakba gününde İsrail'in kuruluşu, Filistinlilerin aynı zamanda topraklarından sürülmesi anlamına geliyor. Nakba yürüyüşü sonrası tepkiler devam ediyor. En başta Türkiye ile İsrail ilişkileri iyice gerildi. Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında bir kapışma yaşandı. Dün akşam üzeri başladı, akşam da devam etti bu. Son bilgiler, son rakamlar. Birleşmiş Milletler'deki tartışmaları aktaracağım. Türkiye ve İsrail ilişkilerinin yeniden bunun üzerinden gerilmesi, normalleşmeydi. Mavi Marmara Anlaşması'ydı, enerji işbirliği anlaşmasına daha birkaç gün önce imza atılmasıydı derken bir anda büyükelçiler geri çekildi. İsrail'den de Türkiye'ye tarım ithalatının durdurulmasına yönelik bir karar geldi. Detaylarını aktarmaya çalışacağım size. Programın ikinci yarısında da İsrail'e bağlanacağız. Aynı zamanda Türkiye'li Rafael Sadi ve hatta Kasımpaşa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çocukluk, gençlik arkadaşı demek gerekiyor. Soracağız İsrail-Türkiye ilişkilerini çok yakından takip eden bir isim, Oda TV yazarı. Ne oluyor, niye böyle oldu, niye bu kadar sert söylemler devreye sokuldu? Ve bir de tabii Türkiye'de çok tartışma var. Bütün bunlar da 24 Haziran'da Türkiye'deki seçimlerin rol oynadığı ve iç politika malzemesi olarak kullanıldığı yolunda muhalefetin de Türkiye'de çok ciddi eleştirileri var. Hükümete yönelik düzenlenecek içeride mitingler ama İsrail'e karşı sert tavır alınmasına rağmen yeterli adımların atılmaması üzerinden yürütülüyor, yapılıyor bu eleştiriler. Buna bakacağız. Dünyadan başka haberlerimiz de var. 4 Haziran belirlendi. Amerika ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının toplantısı için Washington'da bir araya gelecekleri aktarıldı. Avrupa'dan başlıklarım var. Kuzey Kore, Güney Kore buluşmaları yine sekteye uğradı. Amerika'nın Güney'le tatbikat ısrarından vazgeçmemesi üzerine Pyongyang'dan ihtarlar geldi. Olacak mı? 12 Haziran'da Trump, Kim Jong-un zirvesi planlanıyordu. Olacak mı, olmayacak mı? Herkes şimdi bunu sorguluyor. Pek çok detayı aktaracağım. Frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den Eksen'i dinleyebilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden, bilgisayarlarınızdan, Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan, rsfm.com.tr'den, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından da bizi dinleyebilirsiniz. Akşam da tekrarımız var, 11 ile 12 arasında. Başlayalım Eksen'e. Evet, Gazze'de sınırdaki protestolarda İsrail askerlerinin açtığı ateşte ya da gaz bombaları, fırlattığı gaz bombaları nedeniyle ölenlerin sayısı 62'ye ulaşmış gibi gözüküyor. Verilen rakamlara göre 3000'i de aşmış yaralıların sayısı. Sivil kurbanların olması büyük tepki çekiyor. 6 haftada bu arada 114 ölü sınırdan geçme girişimleri nedeniyle. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Örgütü Euromed, İsrail'in orantısız güç kullandığını, tahrip uçlu mermileriyle ateş açtığını söyledi ve uluslararası soruşturma çağrısı da bulundu. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var ve hatta bir bebek var, gazdan, göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenerek öldüğü belirtiliyor. Bir doktor bebeğin önceden bir hastalığı var olduğunu, rahatsızlığının var olduğunu söylemiş ama bu da bir iddia, doğrulanmış değil. Tabii bebeğin orada ne işi vardı? Hele gazdan etkilenebilecek daha bir rahatsızlığı eğer doğruysa niye oraya götürüldü gibi sorular da var ama 8 aylık Leyla Gandur'un hakikaten çok acıklı hikayesi, hayatını yitirmiş vaziyette. elbette başka siviller de var. Gazeteciler aynı şekilde vurulmuş durumda. Dolayısıyla da tepkiler büyük. BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de yaşananlarla ilgili bağımsız soruşturma kararı alınması için bir mücadele verildi. Ancak Amerikan vetosuyla karşılaşıldı ve Amerika'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi temsilcisi Nikki Haley Filistinli temsilci konuşmaya başlarken çıktı, terk etti salonu. Öncesinde de olup bitenlerde İsrail'i itidalli davranan taraf olarak nitelendirdi. Hamas'ı ölümlerden sorumlu tuttu. Büyükelçiliğimizi taşırız, kimse karışamaz tutumunu sergilemişti daha önce Nikki Haley. Ama tabii BM Filistin İnsan Hakları Özel Raportörü Martin Link'in de ikazları var. İsrail'in orantısız güç kullanımının bitmesi ve emri veren siyasi ve askeri sorumluların hesap vermeleri gerektiğini söyledi. Niçin gerçek mermiler kullandığı sorgulanıyor. Böylesi bir gösteride elbette ellerinde molotoflar olan gençler vardı ama bunlara karşı hakiki mermi kullanılması gerekiyor muydu sorguları yapılıyor. Tabii kadınlar, çocukların olması, gazetecilerin ayrıca hedef oldukları da görüldü burada. Pek çok video yayınlandı. O yüzden de İsrail'e tepkiler büyümüş vaziyette. Filistin yönetimi Washington Büyükelçisi'ni geri çağırdı. Zaten daha önce artık Amerikan yönetiminin dürüst bir arabulucu olamayacağı tespiti yapılmıştı Mahmut Abbas yönetimi tarafından. Ayrıca 4 Avrupa ülkesindeki elçileri de geri çağırmış Filistin Dışişleri Bakanlığı. Romanya, Çekya, Macaristan ve Avusturya büyükelçileri ki açılış törenine, Amerika'nın yeni elçiliğinin açılış törenine katılmıştı. Bu ülkeler elçileri katılmıştı. Böyle bir tavır alınmış. Papa Francis'ten, Katolik aleminin ruhani liderinden üzüntü beyanı ve ölümlerin daha fazla şiddete yol açacağı ikazı olmuş Roma'daki Aziz Petrus Meydanı'ndaki konuşmasında endişelerini dile getirmiş. Filistinliler tabii, Filistinli Arap nüfusun Müslüman olanları çoğunlukta ama %20-25'lik bir Hristiyan nüfus da var. Hristiyan Arap nüfus da var. İsa'nın doğum yeri de kutsal topraklarda ve Papa'yı da yakından ilgilendiriyor. Orada kiliselerde var ve dediğim gibi sadece Müslümanlarla alakalı değil mesele, Hristiyan Arapları da yakından ilgilendiriyor ki Gazze'de zaten Hristiyanların da bu gösterilere katıldığına dair görüntüler gelmişti. Filistin lideri Mahmut Abbas diğer yandan Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması için bir komite kurulduğunu duyurmuş. FKÖ Genel Sekreteri Sayip Ureykat Filistin televizyonuna yapmış açıklamayı. Yahudi yerleşim birimleri inşasını resmi olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de taşıyacaklarını söylemiş kendisi. Filistin Direniş Güçleri İttifakı'nın açıklaması var. Filistinlilere karşı Amerika'nın bu Kudüs'le ilgili elçilik kararının büyük bir komplo olduğunu, Amerika'nın kendilerinin baş düşmanı olduğunu, İsrail'e destek verdiğini bildiklerini ama bu son komployla başka bir şey yapılmaya çalışıldığını söylemiş. Artık arabulucu değiller demiş. Filistinli siyasi güçlerin birleşmesi gerektiğini söylemiş. Ayrıca Rusya'ya da mevcut durumun çözümüne verdiği çabalardan dolayı teşekkür etmiş kendisi. Rusya'nın tutumu tabii Doğu Kudüs'ün statüsü belli değil daha. O yüzden de BM çözümünün ilkelerine bağlı kalmakla özetlenebilir. Ama diğer yandan da Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı Rusya. Onu da belirtmek gerekiyor. Hatta İsrail önerdi büyükelçiliği de Kudüs'e taşımayı ama bu konuda henüz adım atılmayacağını söylemişti uluslararası yasal çerçeve itibariyle. Peskov'un, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un da açıklamaları var. Yaşananlardan duydukları derin endişeyi dile getirmiş ve Amerika'nın eylemlerinin Orta Doğu'da gerilimi tırmandırabileceğini zaten söylemiştik. Maalesef bu gerçekleşti demiş. Rusya'nın ise BM kararlarına bağlılığını koruduğunu belirtmiş. Bugün Arap Birliği toplandı. Kudüs'le ilgili olarak daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü bir toplantı oldu. Filistin'in Arap Birliği daimi temsilcisi Diab El-Luh Arap ülkelerine Amerika'ya karşı etkili kararlar alma çağrısı yapmış. Şimdi tabii Suudi elçisi, Mısır elçisi, Arap Birliği daimi elçisi başkanlığında başlamış vaziyette ama ne çıkacak buradan? Muhtemelen bildiri çıkacak. Kınayan bir bildiri çıkacak. Mahmut Abbas'ın talebi üzerine de yapılmıştı bu. Arap ülkeleri ve İslam ülkeleri çok etkisiz kalıyorlar ve bu yüzden de eleştiriliyorlar. Bu konuda onu belirtmek lazım. 70 yıl sonra bu arada ikinci bir vaka daha var. Guatemala Tel Aviv'den Kudüs'e elçiliğini taşıma kararı aldı. İkinci ülke oldu. Devlet Başkanı Jimmy Morales Kudüs'teki elçiliğin açılışı için İsrail'e gitmiş. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da bu karardan duydukları memnuniyeti dile getirip biz dostlarımızı hatırlarız diye de bir yorum yapmış. Evet, Netanyahu'nun başka açıklamaları da var bugün. Çünkü tepkiler özellikle Amerikan medyasında bu aşırı şiddet kullanımı ve sivillerin sınırda bu şekilde öldürülmesi çok büyük tepki çekti. Sadece İsrail'de de eleştiriliyor ama Amerikan medyasında da çok eleştiriliyor. Tabii bu arada Amerikan medyasının sunumunda New York Times'da öldüler diye bir ifade var. Öldürüldüler. İsrail tarafından öldürdüler. Niye bu zikredilmiyor deniliyordu. Böyle eleştiriler gelince hatta düzeltmiş New York Times. Şimdi burada bu yüzden de CBS akşam haberlerine çıkıyor İsrail lideri. Amacın İsrail'i yok etmek olduğunu ilan eden Hamas, İsrail'in içine devasa bir sızma gerçekleştirme fikriyle insanları zorladı. Bu insanlara ödeme yaptılar. Dolayısıyla sizin sandığınız gibi barışçı gösteriler değil iddiasında bulunup Hamas'ı sorumlu tutmuş. Burada insanların ölmesi için uğraşıldığı, sivil kadınların, çocukların ateş hattına itildiği, bu sayede can kayıplarının olmasını sağlamaya çalıştıkları, İsraillerin ise bunu en aza indirmeye çalıştıklarını söylemiş. O zaman tabii niye gerçek hakiki mermi kullanılıyor? Devlet olarak da işte sınırımı hakiki mermiyle koruyorum mesajımı veriliyor. Bu tabii hakikaten bu soruyu da sormamışlar ama Netanyahu böyle izahat getiriyor. İsrail ordusu fazla ileri gidip gitmemedi mi diye sormuşlar ve daha farklı davranacak bir ordu olmadığını söylemiş Netanyahu. Kaçınılabilecek durumlar var. Gazze'de çöküşün eşiğinde, işin arkasında Mısır'da var. Mali kriz içerisindeler ama Hamas'la görüşmek, El-Kaide ile görüşmek gibi bir şey. Dolayısıyla bizim yıkımımızı istedikleri müddetçe ben onlarla ne konuşacağım, neyi konuşacağım ifadelerini kullanmış. Yine Arap ülkeleriyle barış içerisinde olduklarını söylemiş ki son dönemde Körfez hattıyla hakikaten bir müttefiklik ilişkisi kurdukları aşikar ve en büyük sorunu Arapların İran diye İran'ı hedef tahtasına koymuş yine Netanyahu. Tabii bütün bunları söylüyor ama Suriye'de de El-Kaide ile görüşmek gibi bir şey diyor ama Suriye'de El-Kaide ile bağlantılı cihatçı gruplarla sınır hattında işbirliği yaptığı yolunda Amerikan ve Batı medyasında daha doğrusu pek çok haberde vardı. Bunu da anımsamak gerekiyor. Evet, ve Türkiye-İsrail ilişkileri. Şimdi tabii girişte de söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra temasları sırasında başladı konuşmaları. Özellikle İsrail'de Gazze'de yaşananları soykırım ve devlet terörü diye nitelendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun üzerine Netanyahu çıktı ve Erdoğan'ı suçladı. Tam bir kapışma Twitter üzerinden dün yaşandı. Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir Erdoğan. Dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem bize ahlak vaazı vermesin diye çıkıştı Netanyahu. Ardından bir ikinci round geldi. Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak üzerinden vaaz veremez ifadelerini kullandı. Dün de şey demişti, işte kendi sınırını koruma zorunluluğu vardır, biz de onu yapıyoruz demişti. İsrail İstihbarat Bakanı Katz'ın da dün aktarmıştım, Erdoğan en büyük kışkırtıcı ve iki yüzlü Müslüman kardeşlerinin yardakçısı, Hamas ve İran'ın suç ortağı, dünyadaki terörün en ateşli destekleyicisi demişti. Bütün bunlar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tepkiler geldi. Netanyahu'nun ellerinde Filistinlilerin kanı var, suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamaz ifadelerini kullandı. İngiltere temasları, Britanya temasları sırasında İngilizce bir mesaj paylaşmış. Netanyahu 60 yılı aşkındır BM kararlarını ihlal ederek savunmasız insanların topraklarını işgal eden bir apartheid devletinin başbakanıdır. Netanyahu'nun ellerinde Filistinlilerin kanı var, suçlarını Türkiye'ye saldırarak saklayamazlar. İnsanlık dersi mi istiyorsun? 10 emri oku diye mesajın devamında başka bir şey de var elbette. İbranice yanıt geldi Netanyahu'dan. Bu kez işte Kıbrıs hikayesi. O kadar çok mesajlaşma oldu ki. Cumhurbaşkanı bir de Hizbullah terör örgütü değil ve Filistinliler terörist değil. Hamas yurdunu işgalci bir güce karşı savunan bir direniş hareketi. Dünya onlara zulmedenlere karşı Filistinlerle dayanışma içerisinde diyerek Müslüman kardeşlerin Filistin kolunun terörist örgüt olmadığını söylemiş. Tabii İsrail kendisini yıkmayı hedeflediği için terörist olarak görüyor. Aynı şekilde Mısır'daki Aziz yönetiminin de Müslüman kardeşleri terörist olarak gördüğünü belirtmek gerekiyor. tabii bu gerilim sadece retorikle sınırlı kalmadı. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Öktem ile Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı istişare için Türkiye'ye çağırmıştı dün. Ayrıca İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Nayeh'in bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı kendisine bildirildi. Ve bu sabah saatlerinde de Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli THY uçağıyla gitmiş. Bir de dış hatlar VIP salonunu kullanmamış. Nedenini bilmiyoruz ama görüntüleri de alınmış ve bundan çok rahatsızlık duyulmuş. Normal herkes gibi sıradan bir vatandaş gibi kontrollerden geçmiş. Bu yüzden de yakışıksız muamelesini protesto için Türk tarafının Türk Ateşi Umut Deniz Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış. İsrail'de onu da belirtmek gerekiyor. Tabii şimdi aynı adımlar İsrail'den de var. Onlar da Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun ülkeyi terk etmesini talep ettiler. Yani aynı zamanda Tel Aviv'deki elçi de gidiyor. Karşılıklı elçiler çekilmiş oluyor. Tabii Kudüs'teki Türk konsolosluğu diğer ülkelerinkiler gibi Filistinlerle ilişkilerden sorumlu. Bir diplomatik temsilcilik nasıl olur? Hani İsrail'e bağlı değil deniliyor ama tabii Kudüs'teki mesele biraz daha karışık. Böyle bir talepte bulunup bulunamayacağı tartışmaların ötesinde bir de facto durum olduğunu belirtmek gerekiyor. İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in açıklamaları var. Dün akşam saatlerinde Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduklarını açıkladı. Kendisi ikiyüzlü bir şekilde İsrail ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız ifadelerini kullandı. Türkiye'den de yanıt gelmiş hemen. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İthalatı durdurmaları bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülke, İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsak ne olur, yapmasak ne olur? 8 milyonluk ülke ifadeleri kullanılmış burada da. Şimdi tabii Türkiye'de İsrail anlaşmaların iptali önergesi verildi TBMM'ye. Muhalefet partileri tarafından hem CHP hem HDP, ama bunların hiçbiri, Mavi Marmara Anlaşması'nın iptali de istendi muhalefet partisi. Madem İsrail'e karşı tavır alıyorsunuz o zaman gerekli tutumu sergileyin dedi. Fakat bunlar geri çevrildi, bu önergeler, AKP'li milletvekilleri tarafından. Üç partinin bir Gazze için, AKP, CHP ve MHP'nin Gazze için ortak bildiri yayınladığını belirtelim ama öte yandan diğerleri böyle oldu. Ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Mavi Marmara Anlaşması iptal edilsin önerisini gerçekçi değil, faydası olmaz diye yanıtlamış. O zaman yani diplomatik ilişkileri gözden geçiririz. Aynı hesap, aynı hamam, aynı tas anlamına geliyor. O zaman niçin bu kadar çok gerilim var, niçin bu kadar ithamlarda bulunuyor diye insanlar soruyorlar. Doğu Kudüs'te büyükelçilik açılacak mı diye de sormuşlar Çavuşoğlu'na. Tabii ki biz tanınması çabalarımızı sürdüreceğiz ama şu an işgal altında diye yanıt vermiş. Yani hiçbir şey yapamıyor Türkiye. Özetle bu sonuç çıkıyor. Sadece sert bir retorik kullanılıyor. Başbakan Binali Yıldırım da Birleşmiş Milletler çok sorumlu bu işten, hiçbir şey yapamıyor demiş. Evet, bu arada tabii Türkiye ve İsrail ekonomik ilişkileri de gayet yolunda gidiyor anlaşılan. Dış ticareti rekor bir hızla büyüyor. Umut Oran'ın açıklamaları var. 5 milyar doları aşmış vaziyette. 2017 itibariyle 2002 ile 2017 arasında 249.4 kat büyümüş İsrail-Türkiye ilişkileri, ticari ilişkileri. Bu demek ki siyasi çıkışların hiçbir anlamı yok bu anlamda. Dün Britanya'da Theresa May ile görüşmüştü, o kısmını aktarmıştım. Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü, Theresa May ile görüştü Başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle de Britanya'dan savaş uçağı alımı, birlikte geliştirme ve motoru ortak üretme gibi konular da konuşuldu. Tabii Türkiye'de ekonomik kriz ve darboğaz korkunç boyutlara ulaşmışken hala bunlara para harcanmasını eleştirenler var Türkiye'nin içerisinde. Ama Britanya Başbakanı memnuniyet duymuş bütün bu durumlardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrardan terör örgütlerine karşı işbirliğini geliştirecekleri vurgusunu yaptığını görüyoruz. Bir de Theresa May'in Kürt terörizminden bahsettiği, tırnak içerisinde Kürt terörizmi ifadesini kullandığı. Buna rağmen Türkiye'nin değerleri, demokratik değerleri ve uluslararası insan haklarının uygulandığını görmeleri gerektiğini belirttiğini aktaralım size. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e de yine buradan tabii ki ortak basın toplantısında eleştiriler göndermiş. Başka farklı yaptırımlarımız olacak demiş. ABD tarih seni affetmeyecek ifadelerinde kullanmış vaziyette. Bu arada tabii Londra'da Erdoğan yandaşları ve karşıtları arasında epey bir arbede yaşanmış. Cumhurbaşkanı bir de İsrail'in devlet olarak henüz dini açıdan değerlendirip kurulmasına karşı çıkan Ortodoks Musevi cemaati üyeleriyle de bir araya gelip onlarla da mesajlaşmış. Ayrıca diplomasi de yürütüyor. Suudi Kralı Bin Abdülaziz El Suud'la telefonda görüşmüş. Ürdün Kralı ile Malezya liderleriyle telefonda görüşmüş. İşte Kuveyt Emiri de var bunun içerisinde. Tekrardan bugün Endonezya Devlet Başkanı, Katar Emiri, Sudan Cumhurbaşkanı ile yine telefon trafiği. İslam İşbirliği Teşkilatı Cuma günü İstanbul'da olağanüstü toplanacak. İsrail'e baskı unsuru olması için bakalım neler çıkacak buradan. Epey bir diplomatik çaba harcanıyor anlaşılan. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4 Haziran'da Amerika'da Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya gelecekmiş, açıklanmış nihayetinde. Tam tarih belli değildi aslında. 27 Nisan'da Brüksel'de NATO toplantısı sırasında bir araya gelmişlerdi. Hatta Çavuşoğlu yol haritası uygulanırsa YPG Membiç'ten çekilecek diye de açıklamalar yapmıştı. Amerika ile anlaşmanın yollarının açık olduğunu söylemişti. Ama Pompeo ile asıl ikili görüşmesini herkes bekliyordu. 26 Haziran'da zaten onay aldı Pompeo Amerikan Kongresi'nden yeni Dışişleri Bakanı. Şimdi 4 Haziran'da görüşecekler. Öncesinde bugün NATO askeri komite toplantıları için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Brüksel'de. Çeşitli iddialar var Türkiye medyasında. Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberi, Akar'ın iki eski emir subayından biri Amerika'ya sığınmış. Tabii ki tartışmalarda iddialar aktarılıyor ve daha önemlisi Türkiye'nin planlarını devletin çok gizli belgelerinde yabancılara yanlarında götürdükleri iddiaları var. İran-AB ilişkilerine bakalım. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif dün Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini ile görüştü. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra Avrupa Birliği bu işi devam ettirmeye kararlı bir manzara çiziyor. 5+1 formatıydı bu görüşmeler. Daha önce nükleer anlaşmaya 2015'te bu formatla ulaşılmıştı Obama döneminde. Ama Amerika çekilince 4+1'i devam ettirme fikri ağır basıyor gibi gözüktü. İran Avrupa Birliği'ne 60 günlük süre tanıdı. Zarif çıkışta Mogherini ile görüşmemiz iyi ve yapıcıydı. Doğru yolda ilerliyoruz. 2 hafta boyunca görüşmelerimiz devam edecek dedi. Şimdi 9+ Avrupa Birliği ile İran'ın çalışmaya devam edeceği vurgulanıyor ve bunlar tabii ki nükleer anlaşma bağlantılı ekonomik ilişkiler. Bunları derinleştirip devam ettirmek, petrol gaz satışını sürdürmek, bankacılık işlemleri, deniz, hava, kara, tren yolu taşımacılığı, krediler, mali bankacılık, sigortacılık, şirketler arasında, Avrupa ve İran şirketleri arasında işbirliğini geliştirmek ve İran'a daha fazla yatırım gibi unsurlar içeriyor. Bunlar olursa tabii işin rengi değişecek. Çünkü ABD'den en son İran Merkez Bankası Başkanı'na bir yaptırım kararı geldi. Gerçi henüz Merkez Bankası'nı doğrudan, İran Merkez Bankası'nı doğrudan hedef almıyorlar ama bir yandan da Avrupa'ya tehdit savuruyorlar. İş yapmayın İran'la diye böyle bir itiş kakış var. Rusya da bu konuda diplomatik açıdan faal. Putin ve Macron, Fransa ve Rusya liderleri İran anlaşmasını görüştüler. Şimdi gelecek hafta St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacakmış Fransız lideri. Orada da muhtemelen devam edecekler. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da ABD nükleer kararıyla İran'ın ve İran'ın ötesine geçen sonuçlara sebebiyet olabilir tespitleri yapmış vaziyette Rusya. Astana süreci Soçi'ye taşınma kararı sürecini Soçi'ye taşıma kararı çıkmış idi. Türkiye görev yapacağı gözlem noktalarının 11'ini tamamlamıştı. 12 olması lazım. Bir tane kalmıştı. Rusya özel temsilcisi Alexander Lavrentiev Türkiye'nin İdlib'in barış bölgesi olması için yardımını bekledikleri mesajı vermiş. Astana'daki son toplantı sonrası, Soçi'ye taşınma kararının çıktığı toplantı sonrası, Erdoğan, Ruhani ve Putin, yani Türkiye, İran ve Rusya liderleri Ağustos ya da Eylül'de bir araya gelecekler bu süreçlerle ilgili. Ama Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ demiş ki Die Welt gazetesine, Afrin'i Esad yönetimine geri vermek hiçbir şekilde söz konusu değil. Rusya'nın beklentisi buydu açıkçası. Bu süreç nereye nasıl gidecek göreceğiz. Ayrıca Amerika'nın Deir ez-Zor'da yeni bir askeri üs daha kurdu. Artık bu kaçıncı onu bilmiyorum. En az 20 tane askeri, 22 deniliyor. Yine Suriye Demokratik Güçleri kaynakları vermiş. Bu bir tane daha askeri üs kuruyorlar ve bayrakları da koymuyorlar anladığım kadarıyla. Öyle aktarıyor çünkü kaynaklar. o not var, size aktaracağım. Evet. Evet. Şarkıya geçeceğiz ama epey bir gecikmişim. Elimde aslında birikenler vardı ama Kuzey Kore'yi aktarıp işi bitireyim. Dün akşam saatlerinde Amerika, Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını Güney'le Amerika'nın tatbikatını provokasyon olarak nitelendirip yarın bugün planlanan üst düzey görüşmeyi askıya aldı. 12 Haziran'da Trump'la da görüşemeyebileceklerini söylüyor. Amerikalılar zirve hazırlıkları devam ediyor diyorlar ama göreceğiz ne olduğunu. Hakikaten sıkıntılı. Amerika niye bu tatbikatı yapıyor? Hazır test bölgesini de sökmeye razı olmuşken, nükleerden arınmaya razı olmuşken, bu da ayrı bir tartışma konusu. Yarın daha detayına bakarız bu tartışmaların, niye bu adımların atıldığı. Ama bir ara verelim. No Blues'dan Ya Dünya'yı dinleyelim. Az sonra İsrail'e bağlanacağız. Rafael Sadi ile konuşacağız Türkiye-İsrail ilişkilerini. Gypsy trail of love, cruel stars look down from above. Gypsy trail of love, where we met. Roads are steep and roads are rough. We were so young and wild, strong but still a child. Somehow the summer seemed so long and mild. That's where we learn to hold each other in the west. It seemed best not to do as we were told. The symphony of the east turned our days into a feast. Then the sun had burned, and then we learned how to fight at least one more time.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Oda TV yazarı Rafael Sadi var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, sağ olun.
Şimdi Rafael Sadi, son dönemde epey sancılı bir süreçten geçildi Türkiye-İsrail ilişkilerinde. Aslına bakarsak 15 senedir de durum farklı değil ama siyasi retorik ne kadar yoğun olsa da ekonomik ticari ilişkilerin bozulmadığını biz de birkaç yayınımızda üzerinde durmuştuk. Şimdi tabii Gazze'de yaşanan bu son olaylar üzerine bu sefer Twitter üzerinden bir kapışma gerçekleşti. Hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun birbirlerine çok sert çıktığını gördük. Öncelikle bir anda bu kadar alevlenmesinin nedenini anlıyoruz ama bu kadar çok sert ton kullanılmasını, birbirini karşılıklı soykırımla işte sen daha iyi öldürürsün, ben daha iyi öldürürümle, on emirle itham eden söylemler, beklendik bir şey miydi bu düzeye bir anda sıçraması?
Şimdi şaşırtıcı gelmesin ama bütün bu durum ilginç bir senaryonun parçaları bölüm bölüm seyrediyoruz. Unutmamak gerekir ki Türkiye son 15 senede olmadık bir döngüye sokuldu. Sokan da belli, Sayın Erdoğan ve AKP hükümeti. Türkiye ile İsrail düşman edildi. Türkiye'nin belki %80, belki yüzde bilmem kaç insanına bakarsan 81 milyonun hepsinde İsrail katil, İsrail katliam yapıyor, İsrail çocuk öldürüyor. Halbuki İsrail sınırlarına taşmak isteyen teröristleri öldürüyor. Aynen Türkiye'nin yaptığı gibi. Türkiye de aynısını yapıyor. Türkiye gururla 4 veya 5 bin Kürt teröristi öldürdüğünü bağıra çağıra ilan ederken İsrail'in kendi sınırlarını aşmaya çalışan teröristleri öldürmesi katliam sayılıyor. Hatta ölen şehit askerler için milli yas ilan edilmezken Hamas teröristleri için 3 günlük milli yas ilan ediliyor Türkiye'de. Çok manidar bu. Çok hatta acı ve aşırı komik bir durum.
Ama Rafael, siviller olduğu Türkiye'nin tezinde şey var. Sınırda tabii pek çok kadın Beydana, çocuk da olduğu için sivillerin özellikle...
Ne işi var çocukların orada? Onu oraya getirenlerin aklına Rus suyu sıkasın. Savaş ortamına oraya bombalarla, silahlarla, molotof kokteyliyle, lastik yakarak, sadece lastik dumanından insan ölebilir orada. Oraya çocuklarını götürmenin anlamı ne? Hangi kafaya hizmet ediyor? Çünkü 100 dolar para aldı. Hamas her birine para verdi. Şimdi bu bütün bu planlama, ben iddia ediyorum, Sayın Erdoğan'ın tezgahı. Seçimleri unutmayın. Seçimleri kazanabilmek için bu Gazze ve Filistin davası Sayın Erdoğan'ın, AKP'nin son milli piyango biletidir. Aldı ve o bileti kullanmak zorundaydı. Bütün bu planlama 2 senedir hazırlığı yapılıyor. Günde kaç tane Kudüs bizimdir toplantısı ve sloganı atıldığını ben saymadım bile, sayamadım. Yüzlerce organizasyon var bu konuda. Kudüs hali hazırda İsrail'in başkenti, ister kabul etsinler ister etmesinler. Bana gelen mesajlarda Kudüs'ü alacağız, sizleri de denize dökeceğiz gibisinden yüzlerce mesaj var. Yani bu halkı bu raddeye getiren kimdir belli. İşin daha da vahim kısmı oy sevdası yüzünden laik diye bildiğimiz, Kemalist bildiğimiz Atatürkçü CHP bile aynı sembolleri kullanmaktan çekinmiyor. İsrail Filistin'i işgal etti yalanını çok serbestçe kullanabiliyorlar. Filistin diye bir devlet olmadı ki. Halen de yok. İnşallah olur. Barış ve huzur içinde İsrail'le komşu, dost, müttefik bir ülke olur. Ama İsrail'in yerine olmaz. İsrail'i yok ederek bunu yapamazlar. Zaten öyle bir gücü de yok. Kimsenin de yok. Varsa delikanlı gelsin denesin. Deneyenler ağzının payını alıp gidiyorlar. İran bile beceremedi. Bir gece içinde oradaki 30 tane hedefi yok edildi. Yani İsrail bu işi biliyor. Bilmese de bile öğreniyor. Ama bu siyasi sebeplerle insanların, milletlerin düşman edilmesi çabası tabii ki hoş değil. İsrail 15 senedir susuyor. 15 senedir kendini frenliyor. Artık frenleyebilecek duruma gelmedi. Geçti o sınırı. Cevap veriyorlar. Hoş değil cevaplar ama güzel, böyle yapacak bir şey yok. Öbür taraftan Sayın Erdoğan'ın, Sayın İnce'nin söylemleri karşısında İsrail'de daha fazla susarsa kendi kamuoyunda rahatsız edici durumlar olur. Gelelim Tarım Bakanı Uri Ariel'in almış olduğu karara. Biz İsrail'e Türk tarım ürünleri ihracatını donduruyoruz dedi. Bence hafif ve eksik bir karar. Delikanlıysa göreyim onu, desin ki ben bütün ticareti geçiyorum. İsrail araç ithal edecek ülkeleri bulamayacak. Yahut da Türkiye yerine Kore'den veya Japonya'dan ithal etmek zorunda kalacak. Hadi gelsin çimento ithalatını durdurdum desin bakalım. 250 bin ton beyaz çimento ithal ediyor Çimsa İsrail'e. Diğer çimento fabrikaları da yaklaşık 1 milyon ton civarında çimento satıyorlar İsrail'e. Bakalım durdursun onu. Ha, başka çimentocu yok mu dünyada? Var tabii ki bulunur. Burnumuzun bu ucunda Mısır var. Güney Kıbrıs var. Her şey var. Her şey ikame edilir.
Peki.
Ama kimse bu delikanlılığı gösteremiyor. Herkes gösterişli. Gösterişte. Sadece hani ben yaptım. Eksik yaptım. Delikanlıysan yap. Ben ilişkileri dondurdum de. Bitti.
Peki şimdi şöyle olmuyor. Ben anladım dediğinizi. Seçime gitmesinin etkili olduğunu anladığım kadarıyla düşünüyorsunuz. Şimdi tabii içeride mitingler düzenleyecek anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı, ama öte yandan da İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na bir süre siz dönün denildi. Diplomatik açıdan anlamaya çalışıyorum ama İsrail'in tepkisi çok sert oldu. Ülkeyi Kudüs Konsolosu, Başkonsolosluğu'nun terk etmesini talep etti İsrail ve Türkiye'den ithalatı da dondurma kararı aldılar. Şimdi geçmişte
hangi
de bunlar
dedim sana, dedim size. Evet, sadece tarım ürünleri. Niye diğerlerini demiyor?
Evet.
Bu kadar kolay değil. İki ülke arasında Mavi Marmara öncesinde karşılıklı dış ticaret 2 milyar dolardı. Şu anda 7 milyar dolara koşuyoruz.
Evet.
Kolay değil bunu durdurmak.
Türkiye alttan mı alıyor? Onu sormak istiyorum. Yine alttan alarak mı bir siyasi tavır geliştiriyor?
Ortada çok büyük paralar dönüyor. Çok büyük ilişkiler var. Bu siyasetin ötesinde bir takım ilişkiler var. Ben daima iddia ettim. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler tamamen birlikteliğinin yaratacağı menfaatlere bağlıdır. Bu ne demektir? Türkiye ve İsrail ikisi de ne kadarsa Orta Doğu'daki yegane demokrasilerdir. Beğeniriz beğenmeyiz ama anayasada demokrasi yazıyor. Ve birçok Arap ülkesinden çok daha demokratiktir Türkiye. Ve bunu harcamamak lazım. İsrail ile Türkiye'nin ittifakı, müşterekliği birlikte olmalarındandır. Orada güçlüdürler. Tek tek eksiktirler.
Peki Rafael, size şunu sormak istiyorum. Şimdi bugüne kadar hep Türkiye'deki siyasal İslamcılarla ilişkileri İsrail yönetiminin, hükümetinin de iyi tutmaya gayret gösterdiği ortada. Özellikle de AKP hükümetiyle son 15 senesi olmak üzere. Diğer yandan da işte Hamas tabii İhvan Müslüman kardeşlerin kolu olarak biliyoruz. Türkiye'de de bunun Türkiye'deki hükümetin de ideolojik olarak paralellik olduğu görüşü çok uzun zamandır dile getiriliyor. Burada şimdi İsrail'in tepkilerinde de bu ithamlar vardı. İsrail açısından bir ikilem yaratmıyor muydu? Peki bunca sene boyunca siyasal İslamcılarla belli yerlerde iyi geçinip belli yerlerde iyi geçinmemek, yani bir ideolojik sorun sonunda patladı mı peki?
Hiçbir şey patlamadı. Her şey tezgah, her şey dümen, her şey tiyatro. Buradan bir karşı çıkacak. Ondan sonra bir yerde anlaşacaklar. Hamas'la bile bir uzlaşma ortamı var son 1,5 gün diyelim. Hamas Udna talep etti dün. Udna biliyorsun süresiz ateşkes anlamına geliyor. Yani Türkçesi ben güçlenene kadar bana ateş etme. Ben güçlenince ben sana cevap veririm diyor. İsrail tarafı bunu ciddi bulmadı ama böyle gizli bir ateşkes durumu var ve yeni bir tarih tespit etti Hamas, 5 Haziran diye. Yani bana kalırsa bütün bu hikayeler 24 Haziran'a kadar devam edecek. Sayın Erdoğan mümkün olduğunca bunun meyvasını yemeye çalışacak. Şimdi makyavelist bir düşünceyle her şey mubah. İşine yararsa yapacak. İsrail de ben İçişleri Bakanlığı'na da tavsiye ettim. Dedim ki konuşmayın. Bırakın atışmayı. Çünkü madem ki Erdoğan'ı istemiyorsunuz, atışırsanız onu daha popüler hale gelirsiniz. Kazanmasına yardımcı olursunuz. Bırakın susun. Ne olacak 24 Haziran'da belli olsun. Belki başkası alır. Koş başkası başa geçerse İsrail ilişkiler farklı bir duruma mı gelir? O da soru işareti. Muharrem İnce'nin neler dediklerini hepimiz okuduk gazetelerde. Erdoğan'a karşı olan adam Erdoğan'ın sonuna kadar yanındayım diyor. Yani İsrail günah keçisidir. Daima kullanılabilir bir malzemedir. İyi satıyor. Çünkü çok popülerdir. İyi marka. Herkes kullanabiliyor. Tabii telif hakkı ödeseler de bu kadar kullanmazlar.
Peki yani şunu mu şuraya mı varıyor aslında? 24 Haziran'dan sonra şu an siyaseten kullanışlı bir hale geliyor Cumhurbaşkanı'nın argümanları için diyorsunuz ama ondan sonra her şey eskisine mi dönecek? Peki İsrail için hakikaten dönecek mi eski haline? Döner mi yani?
Döner. Niye olmasın? Ben çok küçükken babam bir ticaret yapıyordu İsrail'le. Bir mal sattı. Ondan sonra adam vazgeçti. Kaparıyı yaptı falan. Babam dedi ya ama söz verdin. Sen bana bu malı satın aldın. Vallahi dedi adam döndüm. Nasıl dönersin dedi. Dedi bir tek duvar dönmez dedi. İnsanlar her an dönebilir. Bu hiç aklımdan çıkmıyor. Hepsi insan. Sağa döner, sola döner. 180 derece geri döner. Hiçbir şey olmayacak. Diyorum size. İki ülke arasında şu anda 7 milyar dolara tırmanan bir dış ticaret hacmi var. Ve bu söylentilere göre 10 milyar dolara koşuyor birkaç sene içinde. Bu büyük bir rakamdır. İki ülke içinde, iki taraf içinde o kadar kolay heba edilebilecek bir rakam değil bu. Ne ideoloji, ne Filistin, ne hiçbir şey. Hepsi hikaye. Para konuşuyor. Parayı takip et, neticeye varırsın.
Evet. Tabii ama işte sorunlar da çözülmüyor sürekli olarak iki ülkenin toplumsal yani iki ülkenin halklar arasındaki ilişkilerde de hep bir sıkıntı ortaya çıkarttığı için Türkiye'deki Yahudi asıllı vatandaşlar aynı şekilde çok ciddi rahatsızlıklar yaşıyorlar bu sebeplerden ötürü. Peki
maalesef.
Evet peki şunu da sormak istiyorum İsrail'de Türkiye muhalefetine dair bakış nedir? Yani hiç ayrı tutmamak mı hakikaten? Bu olayların ötesinde ve dışında da soruyorum aynı zamanda.
Şöyle izah edeyim. İsrail halkı, sokaktaki İsrailli Erdoğan'ı sevmiyor. Hı hı. Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyor. Ve aradaki farkı kesinlikle ayırabiliyorlar. Yani Türk insanıyla Türkiye lideri arasındaki veyahut da yönetimi arasındaki fark olduğunun bilincindeler. Ama gereken cevabın verilmesi de onları memnun ediyor. Yani nasıl ki Türkiye'de ya bizim Cumhurbaşkanımız delikanlı adam derken İsrail'de Netanyahu için vay erkek adam bak nasıl cevap verdi. Yani aslında toplum olarak çok farklı değiliz. Türkçesi aynı
peki şey evet, eleştirileri evet. Peki şu eleştiriler doğru mu? Doğru bulanlar var mı orada? Sizin de sözünüzden yola çıkarak söylüyorum bunu. Aynı zamanda Türkiye'deki bazı analistler de kullanıyorlar bunu. Aslında Erdoğan ile Netanyahu'nun ikisinin de kendi ülkelerinde sıkıntılar yaşamalarından kaynaklanan bir yakınlık halleri olduğu. Malum Netanyahu hakkında da soruşturmalar var. Polise verdiği ifadeler var ve böyle bir sertlik yanlısı politikanın aynı şekilde Netanyahu'nun da işine yaradığı bu söylenebilir mi Netanyahu açısından?
Hı-hı. Hayır söylenemez. Netanyahu bir kere burası gerçek anlamda bir hukuk devleti. Bu adam bir yolsuzluğa karıştıysa inan ki sonu kapit. Burada bundan kurtulma ihtimali ve siyasi laflarla yan çizmesi söz konusu bile olamaz. Düşün ki bu ülke Cumhurbaşkanı'nı 5 sene hapsetti. Taciz veya tecavüz iddiasıyla. Bana göster başka bir yerde, başka bir ülke ki Cumhurbaşkanı böyle bir suçtan hapse girsin. Olmert 2 senedir hapiste veyahut da çıktı bir yakın zamanda. Ne kadar para götürdü onu bilmiyorum ama birkaç tane zarf para aldı diye veyahut da tabii ki çaldı diye adamı hapse attılar. Yani Türkiye'de bana hapse atılmış, idam edilmiş olan bir başbakandan başkası yok. O da ne kadar ciddi bir mahkemeydi tartışılabilir tabii. Yani Türkiye ile İsrail arasındaki sebepler arasında Netanyahu'nun buradaki sıkıntılarını sayamazsın. Çünkü ne kadar hakiki de olsa, düzmece de olsa bu tür siyasi tepkiler onu yargılanmaktan kurtarmaz. Onun için bunları siyasi manevra olarak göremezsiniz. Göremeyin. Çok çok çok doğru olmaz. Ama seçim zamanı olsaydı belki bunlar işe yarardı. Ama burada seçim yok şu anda. Yani belki 1-2 sene sonra.
Peki son olarak bir de Türkiye'nin aynı zamanda bu işi burada bırakmamaktan bahsettiğini, İsrail'e karşı dün Londra'da temasları vardı Cumhurbaşkanı'nın, İsrail'e karşı yaptırımları olacağını Türkiye'nin sözlerini dinledik. Şimdi bir de tabii hadi iç politikaya yorulabilecek bu mitinglerin ötesinde İslam İşbirliği Teşkilatı na liderlik etmeye çalışıyor Türkiye ve geçen Aralık'ta da ilk Donald Trump Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacağını duyurduğunda İstanbul'da burada Türkiye'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplamıştı. Bir şekilde de Türkiye'nin şimdi Suudi Arabistan Körfez attı, biraz daha böyle İsrail'e yakın, daha bir müttefiklik ilişkisi tesis edildiği anlaşılıyor. Daha önce de konuştuk sizinle de ama Türkiye'de öte yandan bir bu işi Müslümanlık davası üzerinden daha İslami ideolojik biçimde okuduğu için İslam ülkelerinde etkiler bir pozisyona düşmüyor mu? Buradan yöneltilebilecek bir sıkıştırma İsrail açısından son dönemde kendisini Arap ve İslam aleminde tecriti kırmışken bir sıkıntı yaratmaz mı?
Bakın İsrail 70 senedir, ondan evvel de 34 sene daha, 100 senedir Arap düşmanlığıyla mücadele ediyor. İslam'ın Yahudilikle çok bağdaşmadığı ve Yahudilere karşı bir takım hislerle dolu olduğunu biliyoruz. Yani İslam dünyasının İsrail'e bakışının değişmediğini, kötüye gidip gitmediği de tartışılabilir. İsrail şu anda çok akıllıca bir tavırla Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, hatta Fas'la bile çok iyi ilişkiler içinde. Yani İsrail düşmanlarının sayısını siyasi ilişkilerle indirgemeye çalışıyor, sıfırlamaya çalışıyor. Yani eskisi kadar tehlikeli değil bu İslam ülkelerinin işbirliği yapması. Açık, serbestsin, herkes istediğini yapacak. Ama çok büyük bir tehlike görmüyorum ben.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Rafael Sadi'ye, Türkiye-İsrail ilişkilerini bu son gerilim üzerinden. Efendim, buyurun.
Söz hakkı verdiğin için teşekkür ederim.
Rica ederim.
Ben şunu söyleyeyim son olarak. Kervan yürüyecek, merak etmesin.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Rafael Sadi'ye. İsrail'den katıldı yayınımıza. Evet, Oda TV yazarı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ta Kasımpaşa'daki gençlik çocukluk senelerinden tanıyan bir isim. Kendisiyle konuştuk ve Gazze'de yaşananlardan sonra Türkiye ve İsrail arasında ortaya çıkan liderlikler düzeyinde yaşanan polemikle ortaya çıkan gerilimin İsrail perspektifinden sorduk, sorguladık, anlamaya çalıştık. Kesme Şeker'den ne zaman gitti trenle veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Uzundur ömür, meraklanma, mühimdir yalnızlık, telaşlanma. Saatler geri, yavaşlama. Sayfalar sarı, bir zamanlar genç olsan da. Yaşamdan yaralı, hayvan gibi, İnsafa gelmeyen sahip gibi. Duygular, saygılar, eşyalardan sonra yazılmış suya. Bir zamanlar aşk olsan da ne zaman gitti tren? Bir ben kaldım, bir de gölgem. Saatim mi geri kalmış bilmem. Ne zaman gitti tren? Bir rüzgara kapıldık biz. Yelkenler delik deşik. Acıktık bir anda acıya. Bir rüzgara kapıldık biz.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.